Hakimler bölümüne geldiğimizde ön söz olarak şunları söylemek mümkündür. Hakimler kitabı adını Yeşu'nun ölümünden Samuel'in yaşadığı döneme kadar İsrail'de hakimlik yapmış olan 12 adam ve bir kadından almıştır. Hakimler kitabının yazarı bilinmemektedir. Kitap içinde 4 kez yazılı bulunan "o günlerde İsrail'de kral yoktu" sözünden de anlaşılacağı gibi monarşi döneminde yazılmıştır. Kitabın Samuel tarafından yazılmış olabileceği düşünülmektedir. Hakimlerin hepsi sınırlı yeteneklere sahip kişilerdi. Gerçekten de bunların her birinin kendine özgü zayıflığı ve eksikliği var görünse de bu zayıflıklar Rabbin işleri için herhangi bir engel oluşturmamış ama Tanrı'nın yüce yönetimi altında olumlu birer etken haline dönüştürülmüşlerdir. Bu hakimlerin hiçbiri Musa ve Yeşu gibi İsrail ulusunun tamamına hitap eden ulusal bir önder olarak sivrilmemiştir. Kitapta kaydedilen gelişmeler ülke topraklarının sadece belirli bir bölümünde yaşanan sürekliliği olmayan ama benzer diğerleri arasında seçilmiş olan gelişmelerdir. Hakimler kitabının konusuna baktığımızda imandan düşme ve iyileştirme ve ayağa kaldırmakta Tanrı'nın lütfunu görebiliriz. Hakimler kitabı kutsal kitap öğrencileri arasında yenilgi ve kurtuluş adıyla anılmaktadır. Bu adlandırma doğru bir adlandırmadır. Öte yandan bu kitapta vurgulanan diğer bir konu daha vardır ki o da hayal kırıklığıdır. İsrailoğulları vaat edilen topraklara büyük bir umutla ve çok yüksek bir beklentiyle girmişlerdi. Son 40 yılını çöllerde geçirmiş, vaat edilen topraklara girerken Tanrı'nın gücü ve kılavuzluğuna bizzat tanık olmuş bir ulusun bu yeni topraklarda yüksek bir yaşam seviyesi ve zafer tasarlaması kadar doğal bir şey olamazdı. Ancak onların bu tasarısı hiçbir zaman gerçekleşmedi. Tasarlanandan çok uzaklara sürüklendiler ve düşmanları karşısında arka arkaya büyük yenilgiler aldılar. Hakimler kitabının amacı ise bir tür felsefe tarihidir. Süleyman'ın özdeyişleri 14. bölüm 34. ayette "doğruluk bir ulusu yüceltir, oysa günah herhangi bir halk için utançtır" diye yazıyor. İlk olarak Hakimler kitabı tarihsel olarak İsrail ulusunun Yeşu'nun ölümüyle ilgili hakimlerin sonuncusu ve peygamberlerin birincisi olan Samuel dönemi arasındaki tarihi ele alır. Yeşu ile İsrail monarşinin yani krallığın ortaya çıkışı arasında kalan boşluğu doldurmaktadır. Yeşu'nun Musa'nın yerini aldığı gibi kendisinden sonra onun yerini alacak bir önder yoktu. Bu dönem İsrail tarihinde vaat edilen topraklara girdikten sonra İsrail teokrasisinin denendiği bir dönem olarak bilinir. İkinci olarak hakimler dönemi aynı zamanda İsrail halkının görünmeyen liderleri olan Tanrı'dan uzaklaşarak düştükleri derin ruhsal çöküntü dönemidir. O günlerde İsrail'de kral yoktu. Herkes kendi gözünde doğru olanı yapıyordu. Bu dönemde kuşkusuz bir takım ilerlemeler kaydediliyordu ama sürekli olarak hataların yaşandığı karanlık bir dönem olarak kayıtlara geçmiştir. İsrail ulusunun tarihine baktığımızda ulusça Tanrı'ya hizmet ettiler, kendi yollarında yürüdüler, tutsaklık ettiler, Tanrı'ya seslendiler, tövbe ettiler ve kurtarıldılar. Ve aynı zamanda onların kötülük yaptıklarını, tutsak olarak satıldıklarını, hizmetçilik yaptıklarını ve Tanrı'ya döndüklerini ve hakimlerin gönderildiğini okumaktayız. İsrail ulusunun tarihi ulusça Tanrı'ya hizmet etmeleriyle başlar. Ama sonra her nedense geri adımlar atmaya başladılar. İsrailliler Tanrı'nın gözünde kötü olan şeyleri yaparak bir put olan Baallara taptılar. Hakimler 2. bölüm 11. ayette bunu göreceğiz. Rabbi bir tarafa iterek Baala ve Aştarot'a kulluk ettiler. Rabbin İsrailoğullarına karşı olan öfkesi alevlendi ve sonuç olarak Rab onları düşmanlarının ellerine teslim etti. İsrail ulusu belirli bir dönem sürgünde yaşadı. Çok geçmeden İsrailoğulları üzüntüleri ve elemlerinden dolayı Tanrı'ya seslendiler. Tanrı'ya dönerek tövbe ettiler. Tanrı onların dualarını ve yakarışlarını işiterek onlara kendilerini kurtaracak olan hakimler gönderdi. Sonra İsrail ulusu yeniden Tanrı'ya hizmet etmeye başladı. Sonra bu aynı hikaye yeniden yaşanmaya başladı. İsrailoğulları kötülük yaptılar, Tanrı'yı terk ettiler, kendi zevklerinin peşince yürüdüler ve sürgüne gönderildiler. Diğer ulusların emrinde köle olarak yaşadılar. Sıkıntılarının içindeyken Tanrı'ya seslendiler, ona döndüler. Onun için Tanrı hakimler gönderdi ve kurtulan İsrail ulusu yeniden Tanrı'ya hizmet etmeye başladı. Sevgili dostum, tarihin bu çarkı aynı şekilde dönmeye devam etmektedir. Bunu kutsal kitabınızı okuyarak sizler de görebilirsiniz. Yaşaya peygamberin kitabı da Tanrı'nın verdiği bu tarih felsefesiyle başlar. Yaşaya ulusların çöküşlerine yol açan 3 aşamayı şöyle özetler. Birincisi ruhsal gerçeklerden ayrılış. İkincisi ahlaki açıdan yozlaşma ve üçüncüsü herhangi bir ulusun vardığı son aşama olan siyasal anarşidir. Bu üç aşama tarih boyunca ulusların yıkılıp dünya sahnesinden kaybolmasına yol açmıştır. Eğer Hakimler kitabının günümüzde bize ne gibi bir ders verebileceğini öğrenmek istiyorsanız bu durumda Douglas MacArthur'dan şu sözlere kulak verebilirsiniz. Siyasi gücün ahlaki yozlaşmanın etkilerinin giderek arttığı bu fırtınalı günlerde üzerine bu ulusun kurulduğu dinsel temeli korumak için her çeşit ruhsal değere sahip çıkılmasının ve bu değerlerin uygulanmasının kaçınılmaz bir gereği vardır. Çünkü bu temel hem ahlaki hem de ulusal büyümemizi harekete geçiren bir temel ola gelmiştir. Ulusların ekonomik veya siyasi çöküşünün en temel nedenini her nedense tarih sayfalarında görememekteyiz. Çünkü geniş boyutlara varmış ruhsal çöküntüyü yenebilmek için ya ulusça ruhsal bir uyanış yaşanmış ya da gitgide artan ruhsal bozukluk ve çöküntüler nedeniyle tüm ulus ya çok büyük yaralar almış ya da tamamen tarih sayfasından silinmiştir. Hakimler, 1. bölümde düşmanlarını ülke topraklarından tamamen kovamayan İsrailoğullarının 12 oymağından 9 tanesinden söz edilmektedir. Burada söze edilmeyen 3 oymak ise Ruben, İssakar ve Gad oymaklarıdır. Bunların da aynı mücadelede başarısız oldukları söylenebilir. Her oymağın düşmanı ayrıydı. Tüm ulus herhangi belirgin bir düşmana karşı hiçbir zaman savaşa girmemiştir. İsrail oymaklarının zayıflığı ilk olarak 3. ayette karşımıza çıkar. Orada bölgesindeki çatışmalar nedeniyle Şimeon oymağını yardıma çağıran Yahuda oymağından söz edilmektedir. Genel olarak önümüzdeki dakikalarda Yeşu'nun ölümünden sonra İsrail'in durumunu göreceğiz. Hakimler 1. bölüm 1. ayette İsrailliler Yeşu'nun ölümünden sonra Rabbe bizim için Kenanlarla savaşmaya ilk kim gidecek diye sordular. İsrail oymaklarının zayıflığı bu ayette geçen gitmek sözcüğünden kolayca anlaşılmaktadır. Onlar burada Rabbe bundan sonra ne yapacaklarını ve Kenanlara karşı durmak için içlerinden kimlerin gideceğini soruyorlardı. İsrailoğulları tarafından uzaklaştırılmadıkları için Kenanlılar ülke topraklarına iyice yerleşmişlerdi. Daha sonra Saul ve Davut'un hükümdarlığı dönemlerinde de Kenanlılar İsrail ülkesinde bir çıbanbaşı olarak bulunmaya devam edeceklerdi. Hakimler 1. bölüm 2. ayette Rab Yahuda oymağa gidecek dedi. Kenan ülkesini onun eline teslim ediyorum. Açıkçası Kenanlılar İsrail oğullarının baş düşmanıydılar. Hakimler 1. bölüm 3. ayette Yahuda oğulları kardeşleri Şimon oğullarına Kenanlılarla savaşmak için payımıza düşen bölgeye bizimle birlikte gelin dediler. Sonra biz de payımıza düşen bölgeye sizinle geliriz. Böylece Şimon oğulları Yahuda oğullarıyla birlikte gitti. İlk bakışta bu Yahuda ile Şimon oymaklarının güzel bir işbirliğiymiş gibi görünüyordu. Doğru, bu güzel bir işbirliğiydi ama aynı zamanda onların zayıflığının da bir belirtisiydi. Kendi topraklarındaki Kenanlıları sürebilmek için Yahuda oymağının diğer oymaklardan yardım istemesine hiç gerek yoktu. Rabbin de yardımıyla onlar bunu kendi başlarına kolayca halledebilirlerdi. İşte bunun bir sonucu olarak Kenanlılar ülke topraklarından hiçbir zaman tamamen atılamamışlardır. Hakimler 1. bölüm 4. ayette Yahuda oğulları saldırıya geçti. Rab Kenanlılarla Perizlileri ellerine teslim etti. Bezek de onlardan 10.000 kişiyi öldürdüler. Atılan bu ilk zafer adımından sonra Yahudiye bölgesindeki insanların Tanrı'nın kendilerine vaat ettiği mirası vereceğine inanmaya başlamış olacaklarını normalde düşünürdünüz değil mi? Hakimler 1. bölüm 9 ila 11. ayetler arasında sonra dağlık bölgede Negev'de ve Şefela'da yaşayan Kenanlılarla savaşmak üzere güneye yöneldiler. Eski adı Kiryat Arba olan Hebron'da yaşayan Kenanlıların üzerine yürüyerek Şeşay, Ahiman ve Talma'yı yenilgiye uğrattılar. Oradan eski adı Kiryat Sefer olan Devir kenti halkının üzerine yürüdüler. Devir şehri Kenan halkı için bir kültür merkeziydi. Şehre kitapların şehri adı verilmiş olması bir rastlantı değildir. Sanımca bölgenin en büyük kitaplığı orada bulunmaktaydı. Hakimler 1. bölüm 12 ve 13. ayetlerde Kalev, Kiryat, Sefer halkını yenip orayı ele geçirene kızım Aksa'yı eş olarak vereceğim dedi. Kenti Kalev'in küçük kardeşi Kenaz'ın oğlu Otniel ele geçirdi. Bunun üzerine Kalev kızı Aksa'yı ona eş olarak verdi. İsrailoğullarının ilk ele geçirdiği ve elinde en uzun tuttuğu topraklar dağlık bölgelerdeki topraklardı. Akdeniz ile bu dağlık bölgeler arasında kalan düzlük araziler, İsrailoğulları ile Kenanlar arasında yaşanan sürekli çatışmaya tanık olmuşlardır. İsrailoğulları vaat edilen topraklara yerleştikten sonra bu topraklarda yaşayan Kenanlıların dininin etkisi ve ayartısı altında kalmışlardır. Kenanlıların dinsel inancı sapık bir inançtı ve çok geçmeden İsrailoğulları da bu dinin etkisiyle kendilerini cinsel yozlaşma içerisine düşmüş ve gerçek Yahudi inancından uzaklaşmış buldular. Bu şehri kim ele geçirirse ona bir ödül vaat edilmişti ve bu ödül Kaleb'in kızı Aksa'ydı. Gramatik olarak Otniel Kaleb'in ya yeğeniydi ya da küçük erkek kardeşiydi ama bununla birlikte Aksa ile evlenmiş olması onu Kaleb'in damadı durumuna da getirmişti. Onun bir hakim olarak belirlenmesi Kaleb'e olan yakın akrabalığı nedeniyle olmuştur. Adam kayırıcılık ve torpil tıpkı bugün olduğu gibi o dönemlerde de yaygındı. Eğer Otniel Kaleb'in değil de sokaktaki işçi Yusuf Efendi'nin damadı olsaydı bu durumda onun bir hakim olabilmesi tamamen bir hayal olurdu. Bugün dünyanın neresine giderseniz gidin, eğer bazıları önemli bazı mevkilerde ve görevlerde bulunuyorlarsa, büyük oranda bu o kişilerin becerisi, çalışkanlığı ve bileklerinin hakkıyla olmamış, birilerinin aracılığıyla, kayırmasıyla yani açıkçası torpiliyle olmuştur. Bu dünyada zengin ve de önemli bir mevkide bir dayın varsa hiç korkma. En kısa zamanda en yüksek mevkilere sen de gelebilirsin. Tıpkı Otniel'in durumunda olduğu gibi. Otniel bugün yaşamış olsaydı böyle bir ayrıcalığı belki hiç olmayacak, bizim gibi sıradan biri olarak yaşayacaktı. Bu bölümde kendilerinden söz edilen 12 oymaktan 9 tanesinden yenilgi ve beceriksizlik bağlamında söz edilmektedir. Bundan önce Yahuda ve Şimeon oymaklarını ele almıştık, şimdi ise Benyamin ve Maneşe oymaklarına bakacağız. Yenilgi ve beceriksizlik İsrail oymaklarının her birinin sırayla karşı karşıya geldiği bir sondu. Hakimler 1. bölüm 21. ayette bununla birlikte Benyamin oğulları Yeruşalim'de yaşayan Yevusluları kovmadılar. Yevuslular bugün de Yeruşalim'de Benyamin oğullarıyla birlikte yaşıyorlar diye yazıyor. Bugüne kadar dediği nedir? Yani kutsal yazarın bu kesiminin yazıldığı güne kadar. Hakimler 1. bölüm 27 ile 30. ayetler arasında Maneşe oğulları Beyt Şehan, Taanak, Dor, Yivleam, Magiddo ve bunların çevre köylerdeki halkı kovmadı. Çünkü Kenanlılar bu topraklarda kalmakta kararlıydı. İsrailliler Kenan halkını tümüyle kovmadılar ama zamanla güçlenince onları angaryasına çalıştırdılar. Efraim oğulları Gezer'de yaşayan Kenanlıları buradan sürmediler. Kenanlılar Gezer'de İsraillerin arasında yaşadılar. Zevulun'da Kitron ve Nahalol halklarını kovmadı. İsrailler arasında yaşayan bu Kenanlılar angarya işler yaptılar diye yazıyor. Kayıtlardan da anlaşılacağı gibi İsrailoğulları Kenanları ülke topraklarından kovmada büyük bir beceriksizlik örneği sergilemişlerdi. Hakimler 1. bölüm 31 ila 33. ayetler arasında Aşer oğullarına gelince onlar da Akko, Sayda, Ahlav, Akziv, Helba, Afek ve Rehov halklarını kovmadılar. Bu topraklardaki Kenanları kovmayıp onlarla birlikte yaşadılar. Naftali, Beyt Şemeş ve Beytanat halkını kovmadı. Buraların halkı olan Kenanlarla birlikte yaşayıp onları angaryasına çalıştırdı. Ve bunlar İsrail'in Dan oymağını kovalayarak dağlık bölgelere sürdüler. Hakimler 1. bölüm 34. ayette Amorlular Dan oğullarını ovaya inmekten alıkoyarak dağlık bölgelerde tuttular diye yazıyor. İşte Tanrı'nın İsrailoğullarına vaat edilen topraklar buydu. Ama ne yazık ki İsrail'in oymaklarından hemen hemen hiçbir tanesi kendilerine vaat edilen toprakları tamamıyla ele geçirmeyi başaramadı.
Hakimler 2. bölümdeki temel konu itaatsizlikleri nedeniyle İsrail oğullarının azarlanması konusudur. Hakimler 2. bölüm 1 ve 3. ayetler arasında şöyle yazar. Rabbin meleği Gilgal'dan Bokim'e gitti ve İsraillere şöyle dedi. Sizi Mısır'dan çıkarıp atalarınıza söz verdiğim toprağa getirdim. Sizinle yaptığım antlaşmayı hiçbir zaman bozmayacağım dedim. Dedim ki bu topraklarda yaşayanlarla antlaşma yapmayın, sunaklarını yıkın ama sözümü dinlemediniz. Bunu neden yaptınız? Onun için şimdi bu halkları önünüzden kovmayacağım. Onlar böğrünüzde diken, ilahları da size tuzak olacak diyorum. Bence burada sözü edilen Rabbin meleği yeryüzünde beden almadan önceki görüntülerinden birini gerçekleştiren İsa Mesih'ten başkası değildir. Tanrı kendisini insan duyularıyla anlaşılabilecek bir biçimde göstermiştir. O her ne kadar kendi halkının tüm ihtiyaçlarını sürekli olarak karşıladıysa da onlar ona her zaman itaat etmediler. İşte bu İsrail tarihinin sürekli özelliklerinden birisi olarak kabul edilmektedir. Yine Tanrı'yı bir tarafa bırakırlar, günaha düşerler, düşmanlarının elinde esir olurlar. tekrar gözyaşlarıyla tövbe edip Tanrı'ya dönerler ve Tanrı atamış olduğu hakimler aracılığıyla onları kurtarır ve tekrar Tanrı'ya itaat etmeye başlarlar. Şimdi Tanrı hakimleri atıyor. Hakimler 2. bölüm 16. ayette şöyle yazar. Sonra Rab onları yağmacıların elinden kurtaran hak çıkardı. Her ne zaman İsrail halkı kendini yerde bulmuşsa Tanrı onları ayağa kaldıracak bir hakimi de ortaya çıkarmıştır. 3. bölüme geldiğimizde temel konunun İsrailoğullarının Tanrı'dan ilk ve ikinci ayrılışını ve Tanrı'nın onları hakimler yani Otniel, Ehud ve Şamgar aracılığıyla kölelikten kurtarışını görmekteyiz. İsrailoğulları arasında yaşadıkları Kenanlılar, Hititliler, Amoriler, Periziler, Hiviller ve Yebusilere kız verip kız almaya başlıyorlar. Tanrı'yı unuttular ve onların ilahı olan Baalim'e kulluk etmeye başladılar. Bu nedenle Tanrı onları köleliğe teslim etti. Birinci hakim olan Otniel onları kurtarsın diye atandı. Otniel'in gözle görülür tek özelliği Kaleb'in yeğeni olması ve Kaleb'in kızıyla evlenmiş olmasıydı. İkinci hakim olan Ehud, İsrail'i Moab kralı Eglon'un elinden kurtarmak amacıyla atandı. Onun özelliği solak oluşuydu. Bu özelliği o Moab kralı Eglon'un huzuruna çıkmayı başarmış ve gizlice onu yok edebilmiştir. Üçüncü hakim ise öküz üvendiresini kullanmakta bir uzman olan Şamgar'dı. Şamgar, İsrailoğullarını Filistlilerin elinden kurtarmak için öküz üvendiresini bir silah gibi başarıyla kullanabilen birisiydi. Hakimlerin her birinin kendilerine özgü zayıflıkları, eksiklikleri vardı ama bu zayıflıklarına rağmen Tanrı onların her birini başarıyla kullanmış ve yönlendirmiştir. Hakimler bize Tanrı'nın onun tarafından kullanılmak isteyen herhangi bir kimseyi rahatlıkla kullanabileceğini göstermektedir. Şimdi İsrail'in zinasının onlara tutsaklık getirmesine geldik. Hakimler 3. bölüm 1 ila 3. ayetler arasında Kenan'daki savaşların hiçbirine katılmamış olan İsrailleri sınamak ve hiç savaş deneyimi olmayan yeni kuşaklara savaş eğitimi vermek için Rabbin dokunmadığı uluslar şunlardır. 5. Filist beyliği bütün Kenanlılar, Saydalılar, Baal Hermon dağından Levo Hamat'a kadar uzanan Lübnan dağlarında yaşayan Hivliler. Burada İsrailoğullarının aralarında yaşadıkları Kenanlılar, Hitliler, Amoriler, Periziler, Hiviller ve Yebusilere kız verip kız almaya başladıklarını görüyoruz. Bu konuda İsrailoğulları Tanrı tarafından kesinlikle yasaklanmış olmasına rağmen bu yasağı delerek diğer uluslarla evlilik bağına girmeye devam ediyorlar. Bu bölümde sözü edilen Filistlilerle diğer ulusların beş efendisi İsrail'in düşmanlarıydı. Eski antlaşma üzerindeki çalışmalarımıza devam ettikçe İsrail'in bu düşmanlarıyla sık sık karşı karşıya geleceğiz. Bu uluslar İsrail ulusu için sözün tam anlamıyla bedende gerçek birer dikendi. Hakimler 3. bölüm 5 ve 7. ayetler arasında ise böylece İsrailler Kenan, Hitit, Amor, Periz, Hiv ve Yebus halkları arasında yaşadılar. Onlardan kız aldılar, kızlarını onların oğullarına verdiler ve onların ilahlarına taptılar. Rabbin gözünde kötü olanı yapan İsrailler tanrıları Rabbi unutup Baallara ve Aşera putlarına taptılar diye yazıyor. İsrailoğulları Kenanlıları topraklarından süreceğine, bu toprakları onlarla paylaşma yoluna gitti. Kendi kültürlerini ve inançlarını yaşayarak yaşayan Tanrı'nın izinden gideceklerine diğer uluslara kız verip onlardan kendilerine kız aldılar ve bu ulusların putperest inançlarını kendilerine adapte ettiler. Böylece İsrailoğulları gerçek inançtan uzaklaşma sürecine girdiler. Hakimler 3. bölüm 8. ayette ise bunun üzerine Rab İsrail'e öfkelendi ve onları Aram, Naharayim kralı Kuşan Rişataim'in eline teslim etti. İsrailler 8 yıl Kuşan Rişataim'in boyunduruğunda kaldılar diye yazıyor. İsrail'in bu zinası çok geçmeden ceza ile sonuçlandı. Tanrı onları 8 yıl süreyle diğer uluslara köleliğe teslim etti. Gördükleri ağır baskılar ve uygulamalar sonucunda tekrar yaşayan Tanrı'yı yardıma çağırdılar. Şimdi ilk hakim Otniel'e birlikte bakalım. Hakimler 3. bölüm 9. ayette şöyle yazar. Ama Rab'be yakarmaları üzerine Rab onlara Otniel adında bir kurtarıcı çıkardı. Kaleb'in küçük kardeşi Kenaz'ın oğlu Otniel onları kurtardı diye yazıyor. Rab ne büyük ve merhametlidir. İsrailoğulları kurtuluşları için Rab'be seslendi ve onları kurtarsın diye Otniel'i ilk hakim olarak Tanrı görevlendirdi. Hakimler 3. bölüm 10 ve 11. ayetlerde Rab'bin ruhu Otniel'in üzerine indi. Otniel İsrailleri yönetti. Onlar için savaştı. Rab Aram, Naharayim kralı Kuşan Rişataim'i onun eline teslim etti. Artık Otniel ondan daha güçlüydü. Ülke Kenazoğlu Otniel'in ölümüne dek 40 yıl barış içinde yaşadı. Otniel hakimlerin birincisi ve de aynı zamanda en iyilerinden birisiydi. Ona karşı büyük eleştirilerde bulunulmaz. Otniel İsrail halkını Kuşan Rişataim'in baskısından kurtarmıştır. Onunla ilgili tek sorun onun kendi kendisine yeterince güçlü olmayışıdır. O kendi becerisi ve gücüyle İsrail'e bir lider olmuş değildir. Kendisi Kaleb'in küçük kardeşi, aynı zamanda Kaleb'in kızıyla evlendiğinden Kaleb'in damadıdır. Tanrı onu bu özelliklerine rağmen kullanmıştır. Tanrı kendi amaçlarını gerçekleştirirken bu gibi insanları kullanması gerçekten şaşırtıcıdır. İşte Tanrı bizleri de bu aynı nedenle kurtarabilir. Evet dostum, bu nedenle Hakimler kitabı bizleri gerçekten cesaretlendirecek bir kitaptır. Hakimlerin hepsi küçük insanlardır. İçlerinde hiç büyük olanı yoktur. Bu insanlar sıradan ve basit olduklarından dolayı Tanrı tarafından etkili bir şekilde kullanılmışlardır. Otniel'in biyografisine baktığımızda onun Kaleb'in erkek kardeşi olan Kenaz'ın oğlu olduğu görülmektedir. Rabbin ruhu Otniel'in üzerine gelmiş, bu yetkiyle Otniel İsrailoğullarını diğer ulusların zulmünden kurtarmış ve daha sonra ölmüştür. Bu adamın hayatı ve ölümü burada birkaç ayetle anlatılıvermiştir. Birçok konuda şanslılar arasındadır ama öte yandan bulunduğu mevkiyle ilgili gösteriş ve abartıdan bütünüyle uzaktadır. Biyografilerin çoğu aynen buna benzemektedir. Bundan yıllar önce bir kentin sokaklarında yürürken geçmişte yaşamış, ünlü Tanrı adamlarının hayat hikayelerini yazmış olan bir adamla karşılaşmıştım. O günlerde de o dönemin ünlü bir Hristiyan liderinin hayat öyküsünü kaleme almaktaydı. Ve ona çalışmaların nasıl gittiğini sordum. Ön sayfalardaki konularla son sayfalar arasındaki boşluğu yeterince dolduramadığından şikayetçiydi. Adam hakkında doğumu ile ölümünden başka pek söylenecek şey bulamıyordu. Bizim hayat hikayemizde de durum genelde bundan farklı değildir. Otniel sıradan, basit bir insandı ama Tanrı onun bu basit yaşamına girerek ondan değerli bir şey yarattı. Tanrı bizim de yaşamlarımıza girerek bizde değerli şeyler yaratmak istemektedir.